Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Türkkan. Yine bu programda her hafta olduğu gibi sizlerden gelen soruları kıymetli hocamız Hüseyin Kayapınar'a soracağız. Ve onun kıymetli cevaplarını siz değerli dinleyicilerimizle buluşturacağız. Bu programa bir bilgilendirmeyle başlayalım. Programın eski sunucusu Sami Zorlu Bey'in program yoğunluğu vesilesiyle artık programlara ben Deniz Sami Türkkan'la devam edeceğiz. Diyelim ve yine WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0537 734 48 48 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattından bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz efendim. Bizler de kıymetli hocamızın cevaplarıyla sizleri buluşturmuş oluruz diyelim. Ve şöyle başlayalım hocam isterseniz gündemle alakalı olarak. Filistin'de maalesef görüyoruz katil İsrail, çocukları, yaşlıları, kadınları kim varsa katlediyor. Onları şehit ediyor. Onlar da şehit oluyor hocam Allah'ın izniyle. Peki hocam bunlara nasıl muamele edilmesi gerekiyor? Onlar yıkanmalı mı, yıkanmamalı mı? Bu soruyla başlayalım isterseniz, gündemle de alakalı olsun hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Ben önce sana hayırlı olsun diyeyim inşallah.
Eyvallah.
Bu devam edeceğimiz programlardan eskiden olduğu gibi yine dinleyenlerimiz yararlanırlar, istifade ederler. Şimdi bu tabii hepimizin yüreğimizi yakıyor. Bir taraftan zafiyetimizden dolayı şaşkınız, çaresiziz. Zafiyet deyince neyi anlıyoruz? Güç anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim düşmana karşı elinizden geldiğince güç hazırlayın diyor. Ama biz onu yapamamışız İslam alemi olarak. Onun dışında daha da bir facia, birlik beraberlik yok. Kardeşlik ruhu kalmamış. Ve neredeyse bazı Müslümanların orada olup bitenlerin hiç haberi yokmuş gibi, kendilerini hiç ilgilendirmiyormuş gibi bir tavır içerisindeler. Halbuki Peygamber Efendimiz'in hadisiyle sabit ki Müslümanlar bir vücutun organları gibidir. Nasıl ki bir organın birisine bir hastalık, bir ağrı geldiğinde diğer organlar da bundan rahatsız oluyorsa, aynı şekilde bir Müslümanın başına bir sıkıntı geldiğinde diğer Müslümanlar da aynı acıyı, aynı sızıyı hissetmeliler diyor. Ama maalesef biz bundan da mahrumuz. Evet, duyarlı Müslümanlar var. Ellerinden geldikçe bir şeyler yapmaya gayret ediyorlar. Devletimiz çabalıyor. Ama yetmiyor. Yetmiyor. 50 küsür, 54 mi, 56 mı İslam ülkesi var memleket, şey dünyada. Fakat bunlardan bir iki tanesinden ses çıkıyor. Öbürlerinde ya yok veya cılız sesler çıkıyor. Bu bizim acınacak ve utanılacak halimiz. Allah bizi bu halden kurtarsın. Müslümanın derdini dert edinen, onların derdiyle dertlenenlerden eylesin. Şimdi malum bizim kültürümüzde, din, İslam kültüründe şehit diye bir kavram var. Şehit kimdir? Şehit, dini için, vatanı için, ilahi kelimetullah için can veren, öldürülen kişidir. Bu Gazze'de, Filistin'de öldürülen insanlar, ister yetişkin olsun, ister kadın, ister erkek, ister yaşlı, ister çocuk, bunların hepsi sonuçta vatanın da oldukları için öldürüyorlar. Yani savaştıkları için değil, orada oldukları için öldürüyorlar. Mesela o çocukların savaşla ne alakası var? O kadınların, o yaşlıların savaşla ne alakası var? Hastanedeki hasta bakıcıların, hastanedeki hastaların savaşla ne alakası var? Fakat karşıda bir insan var. İnsan demek ne kadar doğru? Kendilerinden başkasını insan saymayan ama kendileri ne olduğu belli olmayan bir güruh var. Bu güruh öldürüyor, bombalıyor. Bombalar neticesinde binalar çöküyor. Altından insanların cesetleri çıkıyor, çocukların cesetleri çıkıyor. Bu cesetler elbette şehit. Yani bunlara şehit değil deyip de kime şehit diyeceğiz? Evet, Çanakkale'deki ölenler de şehitti. Daha o bölgelerde daha önce Kanal Harekatı'nda ölen Müslümanlar da şehitti. Başka taraflarda da şehitler var ama bunlar kadar böyle zulme tabi olup da zulme uğrayıp da hayatını kaybeden insan pek yok. Şimdi dinimizde üç çeşit şehitten bahsedilir. Bunlardan birisi hem dünya hem de ahiret ahkamı açısından şehit. Bir. İkincisi dünya ahkamı açısından şehit. Üçüncüsü de ahiret ahkamı açısından şehit. Hem dünya hem ahiret ahkamı açısından şehit olanlar düşman tarafından öldürülenler veya eşkıya tarafından öldürülenler. Bunlar şehittir. Uhud şehitleri gibi, Bedir şehitleri gibi, Yermük Savaşı'ndaki şehitler gibi, Mute Savaşı'ndaki şehitler gibi. Bunlar şehit, hakiki şehit. Yani hem dünyevi hem de uhrevi açıdan şehit. Bunlarla ilgili hüküm nedir? Bunlar yıkanmazlar, kefenlenmezler ve o kanlı elbiseleriyle cenazeler kılınıp gömülür. Ha, bunlar bir. İki, dünyevi ahkam açısından şehit olup da ahiret açısından şehit olmayanlar var. Bunlar ne olur? Evet savaşmışlardır, düşman tarafından öldürülmüşlerdir ama bunların amacı, gayesi, maksadı savaşırken vatan değil, din değil, ilahi kelimetullah değil, şan, şöhret, mal, galimet. Ama onun içinde ne olduğunu biz bilmediğimiz için görünüşte ona şehit deriz. Ama öbür dünyada Allah ona şehit muamelesi yapmaz. Bir de sadece ahiret açısından şehit olanlar var. Onlar kimlerdir? Savaşla değil, başka bazı afetlerle ölenlerdir. Mesela göçük altında kalmış, zelzelede, depremde olduğu gibi. Suda boğulmuş, ilim tahsiline giderken yolda vefat etmiş. Doğum yapan hanım doğum sırasında ölmüş. Veya efendim bulaşıcı hastalıktan dolayı ölmüş. Bunlara da ahiret açısından şehit diyoruz. Yani bunlar dünyada normal bir cenaze muamelesi görür. Ama öbür dünyada Allah katında şehit hükmündedir. Şimdi buradaki insanlardan bir kısmı göçük altında kalıyor. Göçük altında kalıyor. Bir kısmı doğrudan düşmanın mermisiyle şehit oluyor. Belki bunları ayırmak mümkün olur dünyevi ahkam açısından. Yani göçük altında ölerek şehit olanlar yıkanır, kefenlenir, ölür. Diğerlerinin yani o düşmanın doğrudan bombasıyla onun efendim kurşunuyla ölenler şeyleri şart değildir. Yani yıkanmaları şart değildir. Bu söylediğimiz bilgiler çerçevesinde bunu böyle düşünmemiz lazım. Ama bunlar da bugün kefenleniyorlar eğer imkan nispetinde. Yıkanıyorlar mı bilemiyorum çünkü su yok zaten. Allah rahmet eylesin. Ama öbür dünyadaki onların makamı alidir. Peygamberlerle beraber, Allah'ın salih kullarıyla beraberlerdir. Asıl önemli olan da zaten odur.
Hocam peki burada hani göçük altında kalanlar da bombaların etkisiyle göçüklerin
yani
altında kalıyor.
O, tabii eskiden böyle bir şey yoktu. Ne zaman neydi göçük? Bina yıkılmıştı üzerine. Evet. Veya efendim işte bir deprem olmuştu, altında kalmıştı. Böyle bir şey yoktu. Çünkü insanlar eskiden savaşırken kılıçla, mızrakla, okla savaşırlardı ve bina yıkılmazdı insanların üstüne. Dolayısıyla bununla ilgili bir bilgiye rastlayamaz şeylerdi. Kaynaklarda.
Eyvallah. Hocam peki dinleyicilerimizden birinin bir sorusu var. Adak kurbanının etini kendimiz veya ailemiz yiyebilir miyiz? Adak kurbanının etinden ailesine yedirmeyi adayan kimse ne yapmalıdır?
Şimdi bir defa adak kurbanı deyince kendisi ve ailesi yiyemeyeceği bir kurbandır. Yani bir kimse bir kurban kesmeye adamısa bunun anlamı şudur. Ben bu kurban keseceğim ve onu fakirlere yedireceğim veya fakirlere dağıtacağım. Bunu demiş olur. Ve bunun içerisinde, bu adağın içerisinde ailesine et yedirmek yok. Zengine et yedirmek yok. Kendisinin et yemesi yok. Öyle olunca o adağın ikinci kısmı geçersiz şey oluyor. Yani o sorunun ikinci kısmı. Hı hı. Yani ne dedi? Adak kurbanı etinden kendisi ve ailesi yiyebilir mi? Yiyemez. Peki yerse ne olur? Şunu yapabilir, tartar. O kestiği hayvanın etinden tartar. Piyasada etin kilosu kaç lira? 300 lira, 400 lira neyse. Ve o parayı fakire verir ve kendisi ve ailesi ondan yiyebilir. Ama böyle bir şey yapmadan doğrudan kestiği adağın etinden yiyemez. Peki ben bir adak keseceğim ve onun etinden aileme de yedireceğim demişse buna uyma mecburiyeti yok. Yani ailesine yedirme bir adak sayılmaz. Ama adak keseceğim dediğine göre o cümlenin önceki kısmı budur. O adak sayılır. Dolayısıyla böyle birisi de eğer ailesine yedirecekse parasını öder öyle yedir.
Anladım. Hacca gidebilmek için kura sistemi haricinde bir yönteme başvurmak caiz mi hocam?
Şimdi hacca gidebilmek için bugün legal diyelim. Yani meşru olan yollar nedir? Yani meşru deyince dini açıdan meşruyu kastetmiyorum. Hukuki açıdan, kanuni açıdan. Şimdi Suudi Arabistan devleti bir kota veriyor. Diyor ki İslam ülkelerine ben nüfusunun %1'i kadar kota veriyorum diyor. Türkiye'nin nüfusu ne? 85 bin milyon. Ha, 85 bin kişiye diyor kota veriyorum. Ve bunu devlete ve devletin bir kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı'na siz seçin bu 85 milyon, 85 binini gönderin diyor. Biz onlara şey verelim, vize vereceğiz diyor. Şimdi ne yapıyor Diyanet bu işi yaparken? Önce bu haç hizmetlerini yürütecek olan görevlileri ayırıyor. Çünkü o görevlilerin sayısı da o 85'in içinde. Ne kadar diyelim? 5 bin. Ve geriye kalan 80 bin kişi için ne yapıyor? Kura çekiyor. Ve kurası kime denk gelirse, çıkarsa o gidiyor. Ha, şimdi bunun dışındaki yollar. Eğer bu 80 binin içerisinde, 80 binin içerisine hileli yollarla girmekse bu kul hakkına girer. Çünkü hak etmediği halde 80 binin içine giren kişi hak eden bir başkasının yerine almış olur ki ona da hakkı yoktur. Ama öyle değil de bu 85 binin dışında özel ilişkileriyle, tanıdıklarıyla veya başka yollarla vize alıp da gidebiliyorsa kimse gidebilir. Bu da oluyor nitekim. Yani bazen öyle oluyor ki Suudi Arabistan işte büyükelçiliğinde, başkonsolosluğunda çalışanlar veya kendileriyle iyi ilişkileri olup tanışanlar, onlar hediye kabilinden şey veriyorlar. Vize veriyorlar. O Diyanet'te yazılanların dışında. Böyle bir şeyse olabilir. Ama öyle değil de hileler yaparak o 80 binin içerisinden bir şey kapıyorsa bu kul hakkına girer.
Yurt dışından gidenler
olur. Olabilir, yani gidebilir.
Yani Türk vatandaşı ama yurt dışından başlıyor.
Gidebilir, o fark etmez. O. Niye? Çünkü ona Türkiye'deki de zarar vermiyorum.
Anladım.
Yani o Avrupa'da diyelim ki buna hak tanımış o şey. Suudi Arabistan hükümeti oradan gidebilir. Şimdi haçta yol bulabilen ifadesi kullanılır ayet-i kerimede. Yani velillahi alennâsı hiccul beyti men istatâ ileyhi sebîle. Yani yol bulanın hacretmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Ama bu yol bulurken başkasının yolunu kesmemek lazım. Onun dışında meşru yollarla bir yol bulabiliyorsa gidebilir.
Eyvallah hocam. Vefat eden kimsenin çocukları ve karısı varsa kardeşine veya kardeşinin çocuklarına miras düşer mi hocam?
Şimdi mirasçılıkta bir genel bir prensip var. İslam miras hukukunda. Öncelik en yakına aittir. Yani mirastaki pay sahibi olma ölenin en yakınlarına aittir. Peki yakınlık derecesi nedir insanlarda? Bir, nesep olarak ona üst soy ve alt soy diyoruz. Üst soy baba, anne, dede, nine. Alt soy çocuklar, torunlar. Bir de eş. Şimdi öncelik bunlarındır. Eğer bunlardan mesela diyelim ki alt soydan kimse yoksa o zaman kardeşler devreye girebilir. Şimdi buradaki soru da eşi var, çocukları var. Kardeşleri veya kardeşlerin çocukları mirasçı olabilir mi? Eğer çocukları varsa, yani birden çok çocuğu varsa o zaman mirasçı olamazlar kardeşleri. Ne olur o zaman? Diyelim ki ölen kişinin bir erkek olduğunu varsayalım. Hanımı var, hanımının bir payı var. Çocuklar olduğu için 1/8'dir. Geriye kalan çocuklar, kızlar, erkekler duruma göre tabii. Erkek kız karışıksa erkekler 2 pay, kızlar 1 pay alır. O şekilde bölüşülür. Ama ölenin karısı var, bir tek kızı var. Bir de. O zaman kardeşi de pay alabilir. Kız kardeş pay alabilir. Ama ölenin 2 kızı varsa veya 1 oğlu 1 kızı varsa veya 1 oğlu varsa o zaman kardeşler mirasçı olamazlar. Tabii burada kim mirasçı olur, ne kadar alır? Biraz da o mirasçıların konumuna ve sayısına göre değişir. Ama burada genel ilke şudur. El akrabu fel akrab deriz biz ona. Yani önce yakın ve en yakın. En yakına öncelik, sonra en yakın yoksa yakına gelir sıra.
Eyvallah hocam. Hocam, altın alım satımında ödemenin para birimleri üzerinden yapılması caiz mi diye sormuş.
Caizdir. Yani burada önemli olan şey alınan ve verilen şeyin mal olması lazım. Mal. Peki mal nedir? Malı şöyle tarif ederler fıkıh kitaplarında. Daha doğrusu fıkıha giriş, ki medhal derler, o kitaplarda şöyle tarif edilir. Ma temilu ileyhi nefsul insani ve yettehiruhu li vaktil hace. Yani insan nefsinin meylettiği ve ihtiyaç vakti için biriktirdiği şeydir. Yani bir şeye mal diyebilmemiz, bir, onu insan arzulayacak. Dolayısıyla pislikler mal değildir, necaset mal değildir, leş mal değildir. Niye? Çünkü onu sen, insan nefsi onu istemiyor, meyletmiyor onu. Ha, bir de ihtiyaç vakti için biriktirecek. Menfaatı biriktiremezsin. Dolayısıyla menfaatı mal saymaz Hanefi fıkıh. Ha, şimdi mal budur. Altın mal mıdır? Maldır. Niye? Çünkü insan nefsi meyleder ve birikim aleti olarak kullanılabilir. TL mal mıdır? O da maldır. Yani para. Niye? O da aynı şekilde insanın arzu ettiği bir şeydir ve ihtiyaç vakti birleştirilir. Bu bey tarif ederken, tarif edilirken, yani alım satım şöyle tarif edilir. Mübadeletül mali bil mal anteradır. Yani karşılıklı rızaya dayalı olarak bir malı bir malla değişmektir. Ve bu malı malla değişirken bazı satış şekillerine mutlak bey deriz. Yani mal verirsin, para alırsın. Bazılarına mukayyet ederiz. Yani o takas, trampa. Mal verirsin, mal deyince tabii burada ayn diyelim. Eşya verirsin, eşya alırsın. Bir de sarf var. Sarf da para verirsin, para alırsın. Veya para cinsinden bir şey verirsin, para cinsinden bir şey alırsın. Peki para nedir? Para cinsi nedir? Bizim klasiğimizde para deyince altın ve gümüş anlaşılır. Altına zeheb derler, denir. Ve dinar. Altın paraya dinar denilir. Gümüş paraya da dirhem denilir. Bunlardı. Ama zamanla bakırdan, nikelden, şundan bundan başka paralar da basıldı. Ama şimdi para deyince daha çok banknot dediğimiz kağıt parayı anlıyoruz. Ama kağıt paranın işte Türk lirası var ayrı, bilmem Avrupa parası var, Amerika parası var, Arabistan parası var vesaire farklı. Bunlar paradır ama. Şimdi bu altın, gümüş ve paranın birbirleriyle değişimi sarftır. Nitekim biz altın satıcılara ne diyoruz? Sarraf diyoruz. Arabistan'da para bozan kişilere sarraf denilir. Yani sen götürdün, diyelim ki Türk parası verdin, riyal alacaksın, sarraf denilen kişilere gidiyorsun. Onlardan alıyorsun. Yani dolayısıyla bu caizdir. Yani sen altın alıp para vermen, altın verip para alman caizdir. Ama burada şu önemlidir. Aynı mecliste, bu akit meclisinde bedeller karşılıklı el değiştirecek. Yani ben sarrafa gidip de oradan bir altın alacağım zaman paramı vereceğim, altınımı alacağım. Şimdi altını alayım da parayı yarım vereyim. Olmaz. Olmaz. Bu caiz olmaz. Ha, o zaman git paranı getir, yarın altını da yarın al denilmesi lazım. Ama şimdi şunu da yapıyorlar. Mesela Anadolu'da düğün mevsimi genelde nedir? İşte baharındır falan yani. Daha mahsullerini almamışlardır. Ve ne yapar? Şimdi altını alır, parasını işte Ağustos'un 15'inde, işte hasat zamanı veya ne bileyim Eylül'ün başında o günkü altın fiyatından öder. Şimdi bu eğer satış şeklinde oluyorsa caiz olmaz. Satış şeklinde. Peki ne olması lazım bunun? Ödünç verme şeklinde olması lazım. Yani diyelim ki baharın altın alıyor, 100 gramlık bilezik ödünç alır ve Ağustos'ta onu 100 gram bilezik olarak aynı ağırlıkta, aynı ayarda öder. Bu olur. Ama şimdi ben altın satın alıp da parasıyla 6 ay sonra vereyim. Böyle bir alışveriş caiz değildir. Çünkü sarf akdinde bedeller hem peşin olacak hem de aynı mecliste el değiştirecek.
Eyvallah.
Bu şekliyle olursa caizdir.
Hocam bu konuda bir de şu vardı. Şu an yönetmelik değişti bildiğim kadarıyla ama madeni paralar, madeni 1 liralar bozdurulduğu zaman, yani demir olarak kullanıldığı zaman 1 liranın üstünde bir değerdeydi. Ki bunu yani 6000 1 lirayı biriktirdiği zaman kişi bozdurunca 6000'in çok daha üzerinde 7000 civarında bir fiyata bozdurmuş oluyordu. Hurdacıya o paraya satmış oluyordu. Bu caiz oldu.
O para olmaktan çıkmış demek ki o zaman. Yani para nedir? İnsanların para kabul ettiği şeydir. Devletin para dediği şeydir. Eğer o para olmaktan çıkmışsa istediğin şekilde satabilirsin.
Yani bu şekilde satılmasında da bir
öyleyse sen dediğin gibiyse ben onu bilmiyorum.
Peki hocam, sadakada öncelik kimindir?
Şimdi sadaka nedir? Sadaka deyince bir zekat akla gelir. Bir fitre akla gelir. Bir de bunların dışında yapılan hayır akla gelir. Şimdi aslında sadakada öncelik ihtiyaç sahibi yakın akrabanındır. İhtiyaç sahibi yakın akrabanın. Tabii bu yakın akraba deyince zekat verebileceği akrabadır. Kime mesela zekat verilmez? Bir kimse kendi evladına zekat veremez. Anasına babasına zekat veremez. Torunlarına zekat veremez. Eşine zekat veremez. Ama bunlar akraba. Ama kardeşi var fakir. Ona zekat verebilir. Eğer burada sadakadan kastımız zekatsa bu şeyi takip etmemiz lazım. Peki zekata sadaka denilir mi? Denilir. Kur'an-ı Kerim'de sadaka diye zekate söylenir. İnneme sadakatu diye başlayan ayette sadakalar şunlara şunlara şunlaradır denilir. Dolayısıyla zekata sadaka denir. Ve zekat verirken en yakınların, yani en yakın deyince usul, furu ve eşin dışındakilerin, kardeşlerin olabilir, amcan, dayın, halan, teyzen, onların çocukları olabilir, kardeşlerin çocukları olabilir, onlara öncelik vermeli. Ha, diyelim onlardan yok ihtiyaç sahibi, o zaman komşu, yakın komşu, ondan sonra uzak komşu. Peki şu anda efendim dünyanın birçok yerinde insanlar var, eziliyor efendim, çaresiz, gelirsiz. Bunlar ne olacak? Onlar daha çok ihtiyaç sahibiyse onlara da gönderilebilir. Yani fıkıhta şu tartışılmış. Bir kimse zekatını kendi bulunduğu yerden başka bir yere gönderebilir mi, gönderemez mi? Mesela buradaki bir kimse zekatını Filistin'e gönderebilir mi, gönderemez mi? Bunu gönderemez diyenler olmuş ama bu ittifakla sabit olan bir şey değil. Hanefi mezhebine göre gönderebilir. Orasındaki kişinin ihtiyaç durumu daha fazla ise. Bu bir. Bu ikinci olarak sadaka diye bizim sadakayı fıtır dediğimiz fitre var. O fitre de kime verilmez? Zekatta verilmedi kişilere fitre de verilmez. Dolayısıyla fitreyi verirken de usul furu olmamak kaydıyla akrabalara verilir. Bir de fidye var tabii, o sadakadan ziyade bir borç şeklindedir. Yani adam borç tutamamış, orucunu tutamadığı orucun yerine para veriyor. O da aynı şekilde fakirlere verilecek, yabancıya verilecek. O bir de onun dışında hayır hasenat dediğimiz işte zekat, fitre haricinde verdiklerimiz var. Onları da istediğimize veririz ama hepsinde muhtaç olan akrabaya öncelik tanımak uygun olur.
Hocam peki tarım ürünlerinin zekatı nasıl verilmelidir?
Tarım ürünlerinin zekatı nasıl verilir? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hasat günü fakirin hakkını ver denilir tarım ürünleriyle ilgili. Yani tarım ürünlerinin zekatı ne zaman farz olur? Hasat ettiğin anda farz olur. Peki nasıl verilir? O tarım ürünlerinin zekatı nasıl verilir? Peygamber Efendimiz bunu açıklamış. Eğer bu ürün yağmur suyuyla sulanıyorsa ve o ürünü sulamak için özel bir masraf veya bir emek harcanmıyorsa, nedir o özel masraf? Mesela kuyudan su çekiyordu eskiden kovayla insanlar ve onunla bahçesini suluyordu. Veyahut da bugün için işte adamlar kuyu açıyor. Ona işte düzenek kuruyor, cereyan harcıyor vesaire. Eğer böyle değil de yağmur suyuyla sulanıyorsa elde edilen ürünün onda biri zekat olarak verilir. Buna öşür denilir. Onda biri. Ama öyle değil de masraf ederek sulanıyorsa o ürün, ondan elde edilen ürünün 20'de biri zekat olarak verilir. Şimdi biliyorsunuz zekatta bir nisap var. Nedir o? Senin elindeki zekata tabi malın belli bir meblağa ulaşmasıdır. Ki o da bugün karşılığı zorunlu ihtiyaçlar hariç kişinin ve bir senelik yiyeceği hariç 80.18 gram altın veya onun değerinde malı olandır. Tarım ürünlerinde bu yok. Böyle bir şey yok. Ancak alimlerin çoğunluğuna göre, ekseriyetine göre 5 vesk denilen o buğday, arpa, hurma gibi şeylerde o vesk dediğimiz şey bir keyl yani bir sepet diyelim veya bir köfün. Onun dolusu veya bir ağırlık. Şimdi 5 vesk de işte 650 kilo buğday, 650 kilo arpa gibi bugün daha çok şey yapılıyor, değerlendiriliyor. Yani çıkardığı ürün eğer arpa, buğday, pirinç, efendim yulaf vesaire ise bunlardan 650 kiloya ulaşmışsa o takdirde sulama durumuna göre onda bir veya 20'de bir ödenir. Sene geçmesi şart değildir üzerinde. Hatta bir senede birden çok ürün alınırsa her bir ürün alışta bir şey verilecek. Zekat verilecek. Böyle verilir. Zamanımızda biraz tarım ürünlerinin girdileri arttı. Yani masraflar işte gübre masrafı, ilaç masrafı veya ne bileyim elektrik falan. Zamanımızda şimdi genelde verilen fetva bu ekstra olan masraflar elde edilen ürünün tamamının değerinden düşülür. Geriye kalan kısmı o sulama durumuna göre zekata tabi olur, zekatı verilir. Ha, bunu şey yapanlar da oluyor. Yani hayır, artık o masraflar çıkıldıysa o zaman onda bir vermesi lazım diyenler de var. Tabii o da önemlidir.
Evet. Bu belediyelerin verdiği sular peki, belediye akar
su... Parayla suluyorsan, parayla suluyorsan onlara şey 20'de birdir.
Eyvallah hocam. Hocam teşekkür ediyoruz.
Bir şey değil.
Allah razı olsun inşallah. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Fıkıh Saati programında sizlerden gelen soruları hocamız Hüseyin Kayapınar hocamıza sorduk. Ve onun kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturmuş olduk efendim. Bu programda adak kurbanından, hacca gitmekten, mirastan ve Filistin'deki kardeşlerimizin şehadet durumundan konuştuk. Son olarak WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatalım. 0537 734 4848 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz efendim. Hoşça kalın. Bir dahaki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim.